Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında biraz dünden devamla, hani dün siyasetin bundan sonra nasıl bir şekil alabileceğine ilişkin bazı öngörüleri paylaştığımız bir yayın olmuştu ya, bugün onun biraz devamında şu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini biraz Millet İttifakı açısından, Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen, hani saklanan yüzü HDP açısından da Pervin Buldan'ın sözleri eşliğinde değerlendirmeye çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşın. Ben de aynı şeyi yapayım hemen. Paylaşayım. Diğer dostları da davet edelim. Hep beraber konuşalım. Hikayemiz şu. Bugün gazetelerde aslında yarına gidişle alakalı gazeteler. Birkaç saçma sapan laf var. Enerji Bakanı'nın kullandığı bir söz var. Doğalgaz ve elektrik zamlarının ekonomiyle alakası olmadığı gibi. Hani insan saçmalar da bu kadar mı saçmalar diye düşünüyorsunuz. Tuz Gölü'nde ard arda ölen flamingo yavruları var. Bunlarla ilgili haberler gazetelerin içinde çok fazla yer almış diyemeyiz ama çevre katliamının başka unsurları var. İktidar gazetelerinin derdi tamamen başka. Onlar hani bir yandan reizin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorlar. Öte yandan da işte herkes 15 Temmuz'a kilitlenmiş durumda yarın için. Aklınıza mukayyet olun. Gerçekten aklınıza mukayyet olun. Çünkü şunu unutmadan bunu anmayı yapmazsak eğer gerçekten eksik kalır. 5 sene önce bu ülkede darbe girişiminde bulunan cemaat, bugün hala iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eliyle palazlandırıldı. Bunu ben söylemiyorum. Tayyip Erdoğan kendi söylüyor. O yüzden bunu unutmayacağız. Yoksa 250 ölen yurttaşımızın, 2500 yaralanan yurttaşımızın ardından haksızlık etmiş oluruz. Yani şunu söylüyorsunuz biliyorum. Ya adamın eli kesilmiş, gazilik maaşı alıyor. O onun aşağılık tavrı. Ama onun dışında ölen insanların, onların hatıraları arkasından en azından bir kenara saklanmamak gerekiyor. Bana kalırsa. O nedenle hani bu anmayı lütfen ama lütfen böyle değerlendirin. Etrafınızda da söyleyin bunu. Çünkü çok yanlış bir yerden saçma sapan kahramanlık hikayeleriyle anlatılıyor. Ama sadece bu değil. Biz neyi neden yaşadığımızı bilmezsek bugün resmi gazetedeki atamayı anlayamayız. Nedir resmi gazetedeki atama? Şimdi sevgili Ozan Bingöl yollamış. Sabah kendisi de paylaşmış zaten sosyal medya üzerinde. Diyor ki TRT'nin yeni yönetim kurulu üye sayısı 2020 faaliyetine göre 6 kişiden 9 kişiye çıkartıldı bugün. Ve bu sayı, bu resmi gazeteyle bugün 9 kişiye çıkartılan sayı, faaliyet raporuna göre 2020 yılı yönetim kurulu üyelerine aylık ortalama 7.259 lira ücret ödendiğini gösteriyor. 7.259, bir de ben koydum 7.260 lira. 6 kişiydi, 9 kişi oldu. Fakat atamaları yapılan insanlara bakıyorsunuz. Hilal Kaplan var mesela içlerinde. Bir grup genel müdür, TRT genel müdürü SETA'dan getiriliyor. Yönetim kurulu üyeliği Yalı'dan, Pelikan'dan getiriliyor. Ya kimse kimseyi reddetmiyor. Her şey ortada. Ama buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde hep beraber böyle seyrediyoruz mal gibi. Neden? Sevgili Uğur yazmış, Uğur Gürses yazmış. Ya çok önemli bir söz bu. Diyor ki ya kardeşim, burada yapacağınız atamalarda, hani hep bu, burası benim sözüm, bana ait bir söz. Burada yapacağınız atamalarda liyakati sağlayamıyorsunuz. Eyvallah. Hani liyakatten çok uzaklaştığınızı biliyoruz ama bu kadar da saçma sapan bir adam atılır mı ya? Hilal Kaplan'ı getirip TRT'nin başına geçiriyorsunuz. Yani Taylan Yıldız'ın söylediği gibi Netflix'in yönetim kurulu üyeliği değişmiş olsa, Hilal Kaplan'ın oraya gelse üyeliğini iptal ettirirsin. TRT'de nasıl yapacaksın? Biz ödüyoruz parasını ya. Ya ben bu kadının Türkiye'ye kötülük yaptığını düşünüyorum. Kadın TRT yönetim kuruluna seçiliyor. Bunu açıklayabilecek bir tane insan evladı var mı? Fethullah Gülen'le ilgili attığı tweetler ortadayken yarın 15 Temmuz'un anmasında ne söyleyecek TRT'de? TRT'nin yeni yönetim kurulu üyesi. TRT'nin yapacağı 15 Temmuz anma programına güvenebilir misiniz siz artık? Gerçekten samimiyet bulabilir misiniz onun içinde? Fethullah Gülen'i övmelere doyamayan, Pelikan üzerinden operasyonla, kocasıyla beraber, yakınlarıyla birlikte, bunu ben söylemiyorum, Ahmet Davutoğlu söylüyor. Sorun ona, beni başbakanlıktan düşürdüler diyor. Ve o kadın şu anda TRT'nin yönetim kuruluna seçildi. Hiç kusura bakmayın yani, bunun arkasından söylenebilecek başka bir söz yok. Biz hep beraber bunu konuşuyoruz. Ama demin dedim ya, sevgili Uğur Gürses söylüyor. Ya İnsanları bütün bu gelişmelerin dışında tutabilmek için emekli maaşları, işte emeklilere bayram ikramiyesi falan ödeniyor. 2018'den bugüne Uğur Gürses'in hesaplamasıyla 1100 liraya çıkartıldı biliyorsunuz. 3 senede 100 lira zamlandı. Oysa sadece enflasyona göre gitmiş olsaydı 1530 lira olması gerekti diyor. Enflasyon hesaplamasıyla. Ya sen zaten hakkını alamıyorsun ki kardeşim. Neye seviniyorsun sen? TRT'ye yapılan bu atamaya mı sevinelim şimdi hep beraber? Bu sabah resmi gazetede mükerrer sayıda yayınlanan bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki artık diyor TRT'nin yapısı değişti. Genel müdürlükte yönetim kurulu başkanlığı ayrı. Aferin kuş kondurdunuz. Çok iyi. Çok iyi. Ayrı ayrı insanlar ayrı ayrı yerlerden torbayla para alsınlar. Kim ödüyor parayı? Biz. Biz ödüyoruz kardeşim. TRT'nin üretip sattığını da anlatsın bana. Anlatsın desin ki bak ben bunu yaptım bunu sattım kardeşim. Çok da ciddi para kazandım. Ya biz elektrik paralarından, vergilerimizden maaş ödüyoruz. On binlerce insana. E bunların arasında hiç değilse şu kadarcık liyakat beklemek hakkımız değil mi ya? Öyle bir paylaşım yapılmış ki. Yani içinde mesela SETA bir grubu almış yönetim kurulu üyeliklerine bakıyorsunuz. Kozmos İletişim Başkanı kendine yakın üyelikleri almış. Öbür taraftan Pelikancılar almış. E kardeşim yayıncıyı unutmadınız mı arada? Kim yapacak o işleri? Ondan sonra burada işte anlatıyorlar insanlar. Hani bir sürü adam. Çok değerli bir izleyicim. Zaman zaman da bana mailler atar. Duruma, ortama göre işte neler konuşuluyor, ne oluyor diye. Kendi çapında da şey yapar. Değerlendirmeler yapar. Dün Ekşi Sözlük'te sabah benim burada kullandığım bir cümlenin ardından. Hani demiştim ya Ekrem İmamoğlu bana göre klasik bir anaplıdır diye. 9 sayfa insanlar konuşmuşlar. 9 sayfa. Ama içinde temelde anlatılan hikaye şu. Ya bu adam Mansur Yavaş propagandası yapıyor zaten. O arada da Ekrem İmamoğlu'na giydirmiş. Kardeşim bak ben zaten anayasal sisteme göre ben Cumhurbaşkanı adayı belirleyemiyorum. Tamam mı? Benim böyle bir şansım yok. Senin de yok. Kimlerin Cumhurbaşkanlığını aday gösterebilecekleri ortada. İki, aklımın köşesinden geçmez bir Cumhurbaşkanı adayının propagandasını yapmak. Bugüne kadar hiç yapmadım böyle bir şey. Bundan sonra da yapmam. Ama senin derdin bu değil. Senin derdin bu siyasal tartışmalarda adını bile yazmadan, Ekşi Sözlük'te yapılan sadece budur. Adını bile yazmadan oradan birilerine sütre gerisinden taş atma. Ya bunun bir önemi yok ki. Evet tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Ekrem İmamoğlu çok klasik bir anaplı siyasetçidir. Çok klasik hem de. 1984'ten. Bana kalırsa kapısına tahta çakıldığı güne kadar Anavatan Partisi'nde ne yapılıyorsa tamamen o yapılıyor. Ama bunun bir önemi yok ki. Yani Cumhurbaşkanı adayı o mu olsun bu mu olsun. Ya ilk yayında da konuştuk. Benim kişiyle bir alakam yok. Üstelik yeni söylemiyorum ben bunu. 2 yıldır aynı şeyi anlatıyorum. İlke belirlemek zorundayız. Çünkü Türkiye demokrasiden çok uzaklaştı. TRT'ye yapılan atama da bu işte. Bunun demokrasiyle bir alakası yok ki. Bunun çoğunlukla bir alakası yok. Çoklukla alakası var. Ben daha kuvvetliyim. İstediğim adamı atarım. Atıyorsun zaten. Sonra nasıl çuvalladığın görülüyor. Tapır tapır nasıl döküldükleri. TÜİK'in başındaki insanı, Merkez Bankası'nın başındaki insanı kaç kez değiştirdin? Ne değişti? Uğur Gürses'in hesaplamasını orada kullan işte. 3 yıldır 1000 liralık o da çalıntı. CHP'den çaldılar o projeyi de. Olduğu gibi indirdiler hem de. Ya 3 yılda 100 lira zam yaptın adamlara, emeklilere. Oysa şu anda net bir şekilde %53 zamma ihtiyacı vardı o işin. Niye yapamıyorsun? Ama bunu söylediğin zaman birileri bir yerden böyle çekiyor, tırmalıyor direkt. O oradan derdi. Ama tekrar söyleyeyim. Ekşi Sözlüklerin başka bir derdi yok kardeşim. Adını söyleyemeyecek adamlar, kadınlar oradan birilerine küfredip birilerinin üstüne çıkmaya falan çalışıyorlar. Gerçekten bir önemi yok. İstediğini söyle. Ya 9 sayfa çok konuşmuşsunuz kardeşim. Ben burada o kadar konuşmadım. Happy Top'u 33 dakika sürdü o yayın. 9 sayfa nedir ya? Günah yani hakikaten emeğinize demeyeceğim çünkü emek yok o yazılanların içinde. İnatla ısrarla okudum ya oturup. Israrla bu sabah saat 7'yi geçiyordu. Oturup onları okudum. Resmi gazeteyi okuduktan sonra. Yazık yani bu kadar bunu bu kadar ciddiye almanıza bile değmez. Yanlış yapıyorsunuz bana kalırsa. Ama Türkiye'de her şey bu noktaya gelmiş durumda. Evet kardeşim ben inancımı söylüyorum. Siyaseten yaptıklarına bakın. Ekrem İmamoğlu çok net klasik bir anaplıdır. Ya anaplı olmak kötü mü? Bana ne kardeşim? kimin siyasi görüşü o kötüdür, bu kötüdür diye eleştirilebilir. Kendi inancıdır, kendi görüşüdür. Oy attığı partidir, içinde bulunduğu, yakasına rozetini taktığı partidir. Bana ne? Ama bu tespite bile artık dayanamıyor Türkiye'de insanlar. Çünkü herkes şunu söylüyor, şunu yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim, benim görüşüm önde olmalı. Öyle bir şey yok ki. Demokrasi dediğin öyle bir şey değil zaten. Gazete yayından önce bunu neden anlattım? Çünkü gazetelerde tam bunun eşliğinde devam ediyor. Yani hiçbir farkı yok. Gerçekten. Biz gazete pencereyle başlayalım. Taliban açık açık tehdit etti manşetiyle çıkmış bugün. Biliyorsunuz hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa ülkelerinin, NATO ülkelerinin hızlıca Afganistan'ı tahliye etmek gibi bir projeleri var. Ve burada arkalarında bırakacakları kek olarak da biz kaldık. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri düzeltebilmek için NATO zirvesinde böyle bir söz verildi, ortaya çıkıldı. Ve dün Taliban ilk kez Türkiye'nin adını anarak açık açık tehdit etti ve dedi ki işgalci sayarız kardeşim buradaki askeri. E orada canı tehlikeye giren benim askerim. Nasıl olacak bu iş? Buna karar veren insan TRT'ye bütün bu yetkili insanları da atıyor. Hiç kimseye hiçbir şey sormuyor. Hiçbir şey. Danışma mekanizması yok. Uluslararası ilişkilerden anlayan bir tane adam yok. Herkes kafasına göre iş yapıyor. Bak orada canı yanacak insan Türk askeri olacak. Bu ülkenin insanı, bu vatanın evladı olacak. Ne için? Ne için yapıyoruz biz bunu? ABD minnettar, ABD Türkiye'nin Afganistan'da havaalanı güvenliği sağlama konusundaki istekli halinden memnun. Tabii memnun olacak. Dışişleri Sözcüsü Kirby, bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız. Bakın istekli oldukları için diyor. Yani diyor ki adam, valla bizce çok sorun da yoktu ama istedi bunlar. Güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye'nin Amerika'nın yeni yönetimiyle iletişim için Afganistan gibi zor bir göreve talip olduğunu söyledi. Gürcan'a göre görüşmelerde teknik ve askeri konularda anlaşma sağlandı ama siyasi olarak F-35 ve Katsa üzerinden pazarlıklar sürüyor. Ya bir pazarlık yapılıyor. Karşısında ortaya konan askerimizin canı. Bunu kimse saklamıyor. Saklamayı aklından bile geçirmiyor. Çok normal çünkü bu. Tosuncuğu da dolandırmışlar. Gazete Pencere'yi hazırlayan arkadaşlar, sevgili Yavuz, şu D'da hikayesinde hiç olmazsa siz yapmayın bunu ya. Yukarıdan apostrofla ayırmışsınız, o da ayrı olacak zaten. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın 75.260 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan tutuklandı. Zahmet oldu. Tutuklama kararını veren hakimin sorularıyla Tosuncuk'un da dolandırıldığı ortaya çıktı. Mehmet Aydın Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu, Osman Naim Kaya'nın da kendisini 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisine el koyarak dolandırdığını söyledi. Ya ne üzülüyorsun, para senin değil ki, sen de dolandırmıştın. Hırsızlık da esastır. Hırsız hırsızdan bir şey çalmaz. Çünkü o zaman düzen sağlanamaz. Arzaya geçtiği hikaye bu. Benden de çaldılar diyor. Ulan bizden de mi çalıyorsunuz diyor. E sen de çaldın. Neden Uruguay'dan, Brezilya'dan, Paraguay'dan, Şili'den, Peru'dan uzak durduğu, kaçarak geri döndüğü, ben ülkemde yargılanmak istiyorum dediğini anladınız mı şimdi? Uruguay'da diyor 5 milyon dolarıma çöktüler. Ya sen kimsin? Kimsin? Normalde iş hayatına katılmaya çalışsan asgari ücretli bir iş bulabilir misin Türkiye'de? Vasfın ne senin? 5 milyon dolarımı o el koydu. 7 milyon dolarlık Bitcoin'imi bu çaldı falan yapıyor. Kim bu parayı veren? İşte bu ülkede öpülmelere doyamayan insanlar. Onlar seviyorlar bu işleri ya. Valla. Onlar için bir rahatsızlık yok ve durum böyle olunca da acayip güzel oluyor. Hakikaten. Devam ediyor gidiyor. Bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında söylediği sözler var. Biliyorsunuz o hikayeyi. Ben göreve gelirsem, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı değiştiği andan itibaren bizim iktidarımızda dostlarımızla birlikte iktidar olacağız diyor ya. Uçakları da satacağım, lüks otomobilleri de. Kime satacağız ya? Kime satacağız? Ben sadece binaların paylaşımından çok memnuniyet duyacağım. Gerçekten. Gerçekten yani o kadar çok bina var ki yapılan abuk sabuk. Konya yolunun kenarındaki 654 katlı bina mesela. Çok güzel devredilecek. Çok güzel devredilecek. MHP'liler de Soylu'dan vazgeçiyor diye bir haber var. Aslında metropolün yaptığı Soylu'nun popülaritesine ilişkin değerlendirmenin haberi bu. Metropol'ün anketine göre Süleyman Soylu'ya MHP seçmeninin desteği azaldı. 2020 Nisan ayında %74 olan beğeni oranı Haziran 2021'de %55.6'ya düştü. Şaşırtıcı mı? Delta katlanarak büyüyor, aşı karşıtları da bir yandan katlanarak büyüyor. Şimdi şekil olan şu, valla bak yeni moda bu. Kardeşim ben aşı karşıtı değilim, ben zorlanarak aşı yapılmasına karşıyım. Demokrasi diyorsun, evet. Peki demokrasi benim ölmeme özgürlüğümü de içermiyor mu? Nasıl yapmayı düşünüyorsun mesela? O zaman bir takım yaptırımlara evet de. Mesela işte sinemaya, tiyatroya giremesin, dolmuş otobüse binemesin. Zorlanarak kimse kollarından tutulup sürüklenerek aşı yapılmıyor ki. Şimdi yeni dubara bu. Ben zorlamaya karşıyım, yoksa ben aşı karşıtı değilim. Delta varyantı katlanarak büyüyor. Burada haberde yazıldığı gibi. Ya sadece Çankırı'da 16 vakadan bahsediyor Çankırı valisi. Çankırı'ya Anadolu'nun göbeğinde hap kadar bir yerden bahsediyoruz. Ve bu işin başka kurtarırı yok. Yok kardeşim. Dün bir aile hekiminden adını vermeyeceğim burada. Bir mail aldım. Diyor ki ya artık faşist düşünmeye başladım. Çünkü ben yakın bir arkadaşımı, yakın bir acil müdahale ekibinden çok yakın bir arkadaşımı kaybettim bu yüzden. Ve ben artık bu insanların tedavisini üstlenmek istemiyorum ya, yeter. Ve buna rağmen hala bir takım insanlar işte diyorlar ya, Ünsal abi aşı karşıtlığı konuşurken çok sert konuşuyorsunuz. Vallahi çok daha sert olmak lazım aslında. Çok daha sert olmak lazım. Ben o insanlarla aynı restoranlara, aynı kafelere gitmek istemiyorum. Bir arada olmak istemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Evinde yaşayacaksa ne yapıyorsa yapsın, bana ne? Ama hem sosyal hayata karışacağım, hem de ben aşı yaptırmayacağım. Vallahi ne söylense az. Ciddi söylüyorum, ne söylense az. Bak beklediğim mesaj geldi. Hakan Bey. Ünsal Bey, Gazete Pencere'yi okuyorsunuz ama sağ alt köşedeki, harbiden de doğru, sağ alt köşedeki Devlet Bahçeli haberini pas geçtiniz. Özellikle mi pas geçtiniz? İsmini anmak istemiyorum. Devam etmemişsiniz cümlede. Evet, ismini anmak istemiyorum. Hayır, onun için çok saçma olduğu için. Daha önce konuştuk. Hani Ahmet Davutoğlu'na Serok dendiği zaman Kürtçe oluyorsun. Erdoğan'a Serok dendiği zaman, Biji Serok dendiği zaman olmuyorsun. O sadece bir siyasal tanımlama oluyor ya. O haber. Bence hiçbir önemi yok. Çok saçma çünkü. Bir insan bunu nasıl savunabilir ya? Vallahi nasıl savunabilir bir insan evladı bunu? Bence çok yanlış. Çok. Öyle böyle değil yani. Çok çok çok ötesi yanlış. Neyse. Kendi dertleri beni ilgilendirmez. Bu arada haberi okumayacağım, yazıyı da okumayacağım. Fakat dün söylemiştim bunu. Devamı inceden yazdırılmaya başlandı. Hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında işte Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başkalarının isimleri geçiyor ya. Şimdi arkadaşlar onları talimatla köpürtmeye başladılar. Abdülkadir Selvi bugün ilk kıvılcımı atmış. Demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı Kemal Kılıçdaroğlu. Acayip tartışma var bu konuda. Ya bir kere şaşırtın ya. Bir kere zeka gösterin ve hiç beklemediğimiz bir yerden bir şey yazın mesela. Bir kere. Çok zor. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti, bir savcı bir çapsız iki ayrı karar. Lütfen dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Sarp Sağkal'ın haberi. Bugün sosyal medyada çok göreceksiniz bu haberi. CHP'li başkana çapsız denilmesi eleştiri, AKP'li başkana denilmesi hakaret oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine sosyal medya hesabından çapsız diyen eski başkan Melih Gökçek hakkında hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara savcısı Avni Rıfat Baysal, çapsız ifadesini düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bir eleştiri kabul edip kovuşturmaya yer yok talimatı verdi. Gökçek hakkındaki dosyayı kapatan savcı, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse için aynı ifadeleri kullanan yurttaş hakkında farklı karar verdi. Savcı Baysal, Murat Köse isimli çapsız şovmen koca Mamak'ı nasıl yönetecek paylaşımı yapan yurttaşa, kamu görevlisinin hakkı görevinden dolayı alenen hakaretten dava açtı. Buyurun. Ankara savcısı Avni Rıfat Baysal. Buyurun. Hani birileri diyor ya anlatırken burada, ya söylenecek bir tane mi iyi şey yok kardeşim, hep eleştiriyorsun diye. Buyur. Aynı savcı. Aynı savcı. Nasıl? Türkiye'nin en önemli sorunu adalet. En önemli. Hatta belki bizim tek sorunumuz adalet. Çünkü emin olun adalet sorunu çözüldüğünde diğer sorunlarımız çözülecek bizim zaten. ABD minnettar, demin gazete penceredeki haber, Türk askerini Afganistan ateşinde tutmaya gönüllü olan Ankara'ya övgü, Pentagon sözcüsü Kirby, istekli olan Türklere minnettarız. İstekli olan diyor, istekli olan. Yani yarın bir gün elini böyle cart diye hiç bulaştırmadan çekecek, diyecek ki kardeşim yani biz tamamen Afganistan'ı terk edelim dedik. Aha bunlar tutturdu havaalanını, biz koruyacağız diye. Taliban tehdidi haberi burada da var. Afgan güçleriyle çatışan kökten dinci Taliban, Türkiye'ye bir kez daha askerlerini çek çağrısı yaptı. İşgalcilere son 20 yıllık cihada dayanak oluşturan fetva uyarınca yanıt verilecek açıklaması yapıldı. Ama görüyorsun Amerika minnettar. Çok normal ya. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Zeydan Karalar'dan bir haber var. Güzel bir haber. Hani iyi bir şey yok mu? Var. Zeydan Başkan şöyle bir şey yapıyor. Yani tavrı da biraz hani böyle klasik Adanalı tavrı. Haydır kardeş ne bakıyorsun falan diyor ya. Gösterişi kaldırdık haberin başta. Lütfen dikkatli dinleyin. 4 milyar liradan fazla borçla devraldığı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kalkınma ve altyapı projelerini birlikte yürüten Zeydan Karalar, gelir kaynağı olarak başta otomobillerin en aza indirilmesi olduğunu söyledi. Adana'da şimdi İLO ve İOM ortaklığında örnek kalkınma modelleri yükseliyor. Biz gösterişi kaldırdık. İhtiyaç yok ki. Yok kardeşim ihtiyaç. Şimdi Melik Gökçe'ye çapsız denildiği için insanlara ya kovuşturmaya gerek yok. Ya yok, önemli değil o. Bak geldiği yere. Bugün bir ortak haber var. Ortak haber Cumhuriyet'in Ankara temsilcisiyle Sözcü'nün Ankara temsilcisine Deniz Baykal konuşmuş. Gerçekten. Burası yanlış bilmiyorsam Deniz Bey'in Angora evlerindeki evi. Oraya benziyor. Eski CHP lideri Deniz Baykal pazarlıkla Erdoğan'ın önünü açtığı suçlamalarına sert yanıt verdi. Yasakların kaldırılmasını bazılarının anlamadığını belirterek siyasi fırsatçılık yapamazdık. Rakibimizin siyasal haklarının tam olması temel inancımız, vardır bir dümen anlayışı, çok sağlıksız dedi. Dur sabahtan önce sözcü okuyayım da daha anlamlı olsun. Hani toplu olarak bilgilendirme seansı Deniz Baykal'dan. CHP'nin önceki başkanı Deniz Baykal sözcüye içini döktü. Yapma Saygı abi, nereye sözcüye içini döktü ya? Sertaç'la Sertaçeş'le beraber yapmışsınız röportaj. Aynı yer, aynı fotoğraf. Kareyi daraltarak kullanmışsın sen. Bir tane fotoğraf var, yapma gözünü seveyim. 2002'de Erdoğan'ın önündeki siyasi yasağı kaldıran kişi olarak tarihe geçen Baykal bu yüzden kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Fırsatçılık yapamazdık. Of. Oldu. Hiç saklamayın, mutmain oldunuz. Mutmain oldunuz. Bu arada Sözcü Gazetesi daha önemli bir detayı da yerine getirmiş. Deniz Baykal'ın üzerinde bir tişört var. Tişörtün üzerinde de Baykal Gölü'nün çizimi var. Rusça Baykal yazıyor. Altında da Latin alfabesiyle Baykal yazıyor. Çok anlamlı. Derhal Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'liler bir tişört yapsınlar. Hani kılıç, bir tane büyük kılıç. Hazreti Ali'nin Zülfikar'ı mesela. Tar, onun yazıyla. Ha, olabilir aslında. Tar. Bir de böyle güzel bir erkek çocuğu. Kılıç, tar, oğlu. Bundan sonra böyle sosyal demokraside temel ilke. Tişörtle mesaj. Ekrem İmamoğlu mesela. Bir tane ellerini açmış okuyan bir insan. Yanına güzel bir oğlan. Nasıl? Bence şahane. Devlet Bahçeli. Bak mesela. Yani sosyal demokrat değil ama ona da tişört yapılabilir. Gerçekten böyle bir villa. Önündeki kocaman bahçe. Mesela. Olur yani bence. Bayram boyunca Demirel ve Özal'ın yaptırdığı köprüden geçmek, bedava Erdoğan'ın yaptığı köprü ve yollardan geçmek parayla diye bir başlık kullanmış bugün. Barış Başakkaya'nın haberinde Sözcü Gazetesi. 9 günlük bayram tatilinde Süleyman Demirel ve Turgut Özal döneminde yaptırılıp karayolları tarafından işletilen iki boğaz köprüsü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak. Diğerleri maalesef. Delta varyantı da vakalarda artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları açıkladı. Bakan Koca koronavirüsün Delta varyantının 36 şehirde 750 kişide görüldüğünü söyledi. Bu rakam geçen hafta 284'tü. Katlanarak artıyor ki uzmanlar söylemişti bunu zaten. Koca ayrıca illere göre vaka haritasında açıkladı. Önceki gün 5400 olan günlük vaka 6285'e çıktı. Artıyor, artıyor. Artıyor. Ya ben aşı karşıtı değilim. Aşı zorlanarak yapılmasına karşıyım yani. Kına yakın, kına. Ciddi söylüyorum. Bunu söylediğin zaman hemen demokrasi çıkıyor ortaya. Ama siz diyorsunuz ki farklı fikirlere saygı duyalım. Tamam, bu bizim fikrimiz de bu. Ya kardeşim böyle fikir olmaz. Böyle bir fikir olamaz, olabilemez. Sen benim hastalanmamın yolunu açıyorsun ya. Sosyal hayata karışıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Markete gidiyorsun, restorana gidiyorsun, sinemaya, tiyatroya gidiyorsun, dolmuş otobüse biniyorsun. Yanımdan geçerken hapşırıyorsun. Ve diyorsun ki ben aşı olmam hocam. Niye? Ben aşı karşıtı değilim, zorlanmaya karşıyım yani. Keşke daha sert tedbirler uygulansa. Gerçekten keşke çok daha sert tedbirler uygulansa. Sosyal hayata karışmaları engellense bu insanların. Sabahın bugünkü manşeti aynı inançla dimdik ayakta. Onlar 15 Temmuz destanının kahraman gazileri. Haberi geçebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu hafta hazırlıklıyız bu haberlere. Bu 15 Temmuz darbe girişimini anacaksak böyle anmayacağız. Böyle anmayacağız. O hayatını kaybeden insanlara haksızlık bu çünkü. Devam edelim. Zorunlu aşılama yok ama Delta varyantı artıyor. Evet, görüyoruz. Serpmeye rakip geldi diye bir haber var. Sabah bunu gördüm de çok anlamadım ne olduğunu. İçini okuyunca, şimdi siz de göreceksiniz. Beyoğlu'ndaki bir otel, ünlü yönetmen Hitchcock'un yıllar önceki İstanbul ziyaretinde istediği kahvaltıyı menüsüne ekledi. Ünlü polisi yazarı Agatha Christie adına da bir menü var. Serpmeye rakip denir mi bunun için? Yani atıyorum Alfred Hitchcock gelse, hani Türkiye'de kahvaltı yaparken gözüm kiraz çıkmıştır, bir ufak da kiraz getir dese anlayacağım bunu da. Serpme kahvaltı ne ya? Agatha Christie nerede? Köylülük artık ya paçalarımızdan akıyor, yemin ediyorum. Yemin ediyorum, köylülük paçalarımızdan akıyor artık. Bu iktidarla birlikte. Yapış yapış üzerimizden damlıyor. Bir günün bugünkü manşeti, havalimanında kredi uçurdular. İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'ya 5.8 milyar avroluk dev kredi borcu için ülke tarihinin en büyük kıyağı yapıldı. Kredi vadesi 2 yıl uzatıldı, faizi de düşürüldü. Çok mantıklı ya, bence de. Biz durduk yerde havalimanımızı yok ettik, Atatürk Havalimanı'nı, yenisini yaptık. Milyarlarca lira para harcadık, işletmesi için oraya üstlenen şirketin borcunu da üstleniyoruz ülke olarak. Çok iyi ya. Bakalım, bakalım, bakalım. Şurada Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. AKP'li meclis üyesine 3 belediyeden ihale akmış. Lütfen dikkat edin. İBB'nin AKP'li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut'a ait şirketin 3 belediyeden milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Akbulut'un şirketi AKP'li Beykoz, Başakşehir ve Körfez belediyelerinden 21 milyon 197 bin liralık, yani eski parayla 21 trilyonluk ihale aldı. TÜGVA yönetiminde de yer alan Akbulut, Körfez Belediyesi ile 870 bin liralık sözleşme imzaladı. Çok acayip değil mi? Birileri için zenginleşme yolu ya. Şimdi çok güzel bir zenginleşme yolu. NATO bekçiliğine ABD teşekkürü bugünkü Evrensel'in manşeti. Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararının ardından Alman ve İtalyan askerleri ülkelerine döndü. ABD, Taliban'la çatışmayı göze alıp NATO adına bölgede kalma kararlılığı gösteren AKP hükümetine teşekkür etti. Mantıklı. Pentagon'un sözcüsü ne diyor? İstekli olan Türkiye'ye teşekkür ederiz diyor. Yani vallahi biz bir şey değil, bunlar geldi kendi başlarına, dediler ki bize verin burayı. Biz de verdik kırılmasın diye. Sağlık Bakanı'nın geçen haftaya göre COVID vaka sayısında %20'ye yakın bir artış olduğuna ilişkin değerlendirmesi Evrensel'in de birinci sayfasında var. Bakalım, bakalım, bakalım. Eski AKP İstanbul İl Başkanı'nın biliyorsunuz görevinden alınmıştı. Bir hızlı bir değişim yaşanmıştı Erdoğan tarafından. Onun sözleri Evrensel'in birinci sayfasına geçmiş. Bence de konuşulması gereken sözler. Çünkü diyor ki eğer silah dağıtılmışsa bu kayıp silahlar hikayesi var ya. Yani İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. 20 tane ya. Ya 20 tane ya. Ya bunun için konuştuğuna değer mi ya? Öbür tarafta 100 bin iddiası var. Selim Temürci diyor ki eğer silah dağıtılmışsa dönemin İl Gençlik Kolları Başkanı bu işi Berat Bey'in haberi olmadan asla yapamaz. Berat Bey kim? Kim? İşte o soruyorum kim? Kim? Ne bileyim kim? Adam yok ki 8 Kasım'dan beri ortada. Yok. Gitti. Dağ gibi adam gitti ya gözümüzün önünde. Vallahi billahi. Gitti. 9 ay oldu. 9 aydır ses yoksa dağ yok. Nerede olduğunu bilen yok. Bir takım çakma fotoğraflar dağıtılıyor. Ama yok. Yani özetle yok. Oysa bakın Yeni Şafak ne güzel demokrasicilik oynuyor. Kemal Bey'e dopingçi danışman. Sporu bu adama teslim etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendine baş danışman, partiye de spor kurulu başkanı yaptığı Kenan Nohut'un geçmişi doping, rüşvet ve taciz iddialarıyla dolu. 1997-2004 arasında iki dönem Halter Federasyonu başkanlığı yapan Kenan Nohut'un haltercilerin doping kullanmasına göz yumduğunu ortaya koyan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar özellikle spora meraklı insanlar, Ankara'da gazetecilerin de çoğu Kenan Nohut'la ilgili iddiaları biliyor. O dönem o ses kayıtları çıktığı dönemde gazetecilik yapıyordum ben biliyorum. 2004 yılında yani AKP iktidara geldikten sonra da Halter Federasyonu Başkanlığı'na devam etti Kenan Nohut. Yani burada anlatırken bir yandan da kendi dönemlerinde de muhtemelen şöyle diyecektir o dönemde. İşte o yüzden biz görevden aldık. Hemen. Hemen değil be. 2 yıl sonra. Devam edelim Yeni Şafak'taki demokrasi haberlerine. Çok demokrat gazetedir. Hepsini aldı bir telaş. Durun durun Hamza Yerlikaya'dan bahsetmeyin ya. Hamza Yerlikaya ne yaptı ki? Adam yani güreşirken bankacılık okumuş güreş minderinde. Nasıl okudu bilmiyorum. Kamu Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Ne oldu Hamza Yerlikaya? Nerede şu anda? Ne yapıyor? Yeni Şafak'a göre sormayacaksın bunu. Hepsini aldı bir telaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağını duyurduğu KKTC ziyareti ve 20 Temmuz'da tüm dünya gerekli mesajları vereceğim açıklaması Amerika, AB, Rum kesimi ve Yunanistan'ı telaşlandırdı. Ağlıyor hüngür hüngür. Valla Pentagon sözcüsü Kirby o yüzden açıklama yaptı. Bugün medyaya yansıyanı sadece bu kadarı. Yalnız orada gözyaşlı bir bölüm var basın toplantısında. Onu yapmıyorlar. Erdoğan 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gidecekmiş deyip hüngür hüngür ağlıyor. Hala kahramanlık hikayesi peşindeler ya. Valla hala. Olur da tutarsa. Akşam 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. İletişim Başkanı Altun geçelim bu haberi. Çok saçma çünkü söyleyebileceği hiçbir şey yok. Abuk sabuk konuşup duruyor sadece. Adil Öksüz FETÖ'nün mollasıydı. MİT'in yurt dışından getirdiği FETÖ'nün Orta Asya imamı Orhan İnandı örgütün kirli sırlarını ifadesinde tek tek anlattı. Biliyorsunuz kamuoyunda şöyle bir tartışma başlatıldı dün. Orhan İnandı'nın fotoğrafları hani ellerini birleştirmiş durduğu fotoğraf üzerinden işkence gördüğü tespit edildi. Neden insanlar bu işkenceye sessiz kalıyor diye bağırıyorlar. Vallahi siyasal İslamcıların bunu söylemesi çok normal, çok doğal. Çünkü zamanında insanlara zulmedilirken sesini çıkartmamış olanlar, soru çalındığında alıp takır takır kullananlar. Mesela ölümüne artık yol açacak şekilde Türkan Hoca'yı, Türkan Saylan'ı kanserin terminal aşamasında İçeri atacak kadar alçalabilen yaratıklar şimdi bu soruyu soruyorlar. Sorarlar. Bakın bir siyasal İslamcı bunu sorar. Bunu da zerre kadar rahatsızlık da duymaz. Sorarım kardeşim ben. Sorarım. Bu insan işkence mi gördü? Biz de soralım ama tam da bu mantıkla işte. Unutmadan, unutturmadan. Ben bunu ne zaman söylesem bana diyorlar ki ya kardeşim sen de çok kindarsın. Kindar değilim. Benim hafızam sağlam. Kindar değilim kardeşim. Bu kin değil ki. Kin olsa suç olan bir şeyi insan eliyle çözmek gerekirdi. Adalet sistemi bunun için var. Ben kin falan güdemem. Ama bunun bir suç olduğunu biliyorum. Ve unutmadım. Yaşananları unutmadım. Yaşadığım sürece de unutturmayacağım. Bu insanların hepsini tek tek anlatacağız, kamuoyunda afiş edeceğiz. Şimdi anlattıkları Orhan İnan'dı. Dün söyledim, bir daha söyleyeyim. Geçmişte kaç kişi Orhan İnan'dı, kim olduğunu bile bilmiyorum ama önemli biriymiş. Görüşebilmek için kaç takla attı acaba? Ve diyor ki Adil Öksüz FETÖ'nün mollasıydı. Nerede Adil Öksüz? Kim kaçırdı kardeşim Adil Öksüz'ü? Kim kaçırdı? 5 sene oldu ya. 5 sene. 5 koca sene. Nerede Adil Öksüz? Mollasıydı. Bana ne? Biliyoruz. Ben yapmadım ki bir şey. Sen yaptın. Sen yükselttin onu. Akıncı üstüne nasıl girdi elini kolunu sallayarak? Aşağılık şerefsiz nasıl söyledi? Arsa bakıyordum ben ya. Sabah. Serin oluyor diye sabah bakıyorduk biz arsaya. Nasıl söyledi bunu? Nereye gitti? O kudretli savcılar nereye gitti ya? Zekeriya Öz'ün nerede kardeşim? Kim büyüttü? Zekeriya Öz'ün o kadar büyümesine heykeli dikilecek diyen alçak televizyondan. Nerede o insanlar? Bunu unutturmayacağız kardeşim. Yok, öyle bir 15 Temmuz anması olmaz, olamaz, olabilemez. Ölen 250 insana haksızlık çünkü bu. Neyin sonuçlandırdığı, bunu neyin yarattığını unutmayacağız, unutturmayacağız, ısrarla söyleyeceğiz. Bu yalancılar başka bir yerinden tutmaya çalışacaklar. Biz ısrarla söyleyeceğiz. Biz ısrarla söyleyeceğiz. Hepiniz beraberdiniz ulan diye. Sen yükselttin bunları, devlette sen bu kademeyi arttırdın. Sen yaptın bunu diye ısrarla söyleyeceğiz, unutulmayacak. Delta 36 ile yayıldı, vaka 3'e katlandı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları. Geçelim. Çin'e işbirliği ve Uygur mesajı. Ya bu haber aslında iki gazetede, iki ya da üç gazetede daha var. Dün Tayyip Erdoğan Çin lideri Xi Jinping'le görüşmüş, telefon görüşmesi yapmış ve orada görüşmede Uygur Türklerinin de gündeme getirildiği söyleniyor. Vallahi Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri bu haberi duyduklarında ne hissettiler bilmiyorum. Ama ben mide bulantısı hissettim sadece. Ciddi söylüyorum. Üstelik sadece onlarla ilgili değil. İktidarın büyük ortağı, en büyük ortağı, koltuk değneği MHP'lilerle ilgili olarak da. Hani biz milliyetçiyiz, Türk'ün yaşadığı her yer bizim ana vatanımızdır falan. Uygur Türkleri zulüm altındayken, Çin'le imzalanan anlaşmalarda, Çin'in onlara yaptığı zulüm ortadayken hiçbiriniz sesinizi çıkarmadınız. Hiçbiriniz sesinizi çıkartmadınız. Sonra ülkücüyüm. Ya geçeceksin onu, geçeceksin hacı. Geçeceksin onu. Artık kimse yemiyor o numarayı. Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, Antin Kuntin, Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine de dikkat çekti. İşte bu dikkat çekti. Yani sonuç? Yani bilmiyoruz işte, dikkat çekti. Tamam ya, olmuş o zaman. Olmuş bile o hikayeyi. Hayırlı olsun. Vallahi. Ülkücüyüm diye gezen arkadaşlar rahat mısınız? Rahatsınız. Kafayı çevirip yukarı gökyüzüne bakarak ıslık çalıyorsunuz değil mi? Tahmin etmiştim ya. Maalesef şaşırmadım bile. Yani en acısı o. Dünyanın en güzel gazetesinde bugün olumsuz bir gelişme var. Acımı paylaşmak zorundayım. Hoca yok. Vallahi yok. Hoca yazarlar kadrosunda da yok. Ne oldu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama yok. Nafiz Karagözoğlu yok. Ergün Diller zaten yok. Bekir Hazar, ulan bu kadar insan yoktuğunda dur bugün ben saçmalıyım diyerek bir yazı yazmış. Yazının başlığı, ya okuyayım diye düşündüm de, yok ya vallahi kıyamadım size. Loser Düdük Bush. Neyi? Loser Düdük Bush. Loser ne demek? Kaybeden, başarısız. Yani böyle bir... Ama yazın içinden dur şurayı okuyayım. Gerçekten çok komik. Neokonlara ve Siyonistlere tetikçi olan ve derin Amerika tarafından tasfiye sürecine giren Yırtık John'a... Yırtık John mu? Yırtık John kim biliyor musun? John Bolton. Amerikalı ünlü siyasetçi. Yırtık John. Ve Düdük Bush'a... O da Jeb Bush... Amerika'da losers deniyor. İki kişi oldukları için losers. Biliyorsunuz yazının başlığı neydi? Loser. İki kişi olunca losers. Bekir Hazar İngilizce'de biliyor. Losers deniyor. Lakapları bu. Anlamı ise açık ve net. Sürekli kaybedenler ezikler. Dikkat! Anlamı neymiş? Sürekli kaybedenler ezikler. Öyle mi acaba? Değişebilir. Amerikalı losers. Amerikalı losers mı? Amerikalı loserlar anlamında. İngilizce biliyoruz. Losers yani kaybedenlerle bizim losers. Yani hiç kazanamayan muhalefet. Oğlum sürekli kaybeden ezik değil miydi o? Kazanamayan anlamı nereden çıktı? İşte Türkçe'ye çevirirken öyle de çevirebiliyorsun. Hop döndür. Kalanını okumayacağım ya. Yırtık John. Loser. Düdük Bush. Seviye bu. Hani çukur da bir seviye ama sonuçta bunlarınki çukurun da altında. Türkiye'nin yüz akı, yüzmede genç milli takımı devletin desteğini, milletin güvenini boşa çıkarmadı. Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın 15 madalya kazandı. Destan yazdı. Çok güzel. Çocukların başarıları Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten ortalığı silkelediler. Gencecik çocuklar bir de. Başarının mimarı olarak yüzme milli takımının başına 5 yıl önce getirilen İtalyan antrenör Gijon Schitti gösterilmiş. Arnavut asıllı İtalyan çalıştırıcının bu çocukları tek tek keşfettiğinin altı çizilmiş Takvim Gazetesi'nin birinci sayfasında. Ya şu çocuklar mesela pırlanta gibi çocuklar, gözlerinden ateş fışkırıyor. İnsan gurur duyuyor baktığı zaman. Bu çocukların yüzme şampiyonaları yayınlandığı zaman mesela orada bu çocuklar seremoniye giderken havuzdan çıktıklarında bugünün TRT'si nasıl gösterecek bizim bayan kadın yüzücülerimize? Nasıl gösterecek soruyorum. Ne yapacaksınız? Blörleyecek misiniz? Transparan mı geçeceksiniz üstünde? Övünmeye geldim bir siyasal İslamcı yapar bunu kardeşim yapar. Övünür gerektiğinde de sansürü basar. Hiç sorun değil. Devam edelim. Şuradan bir haber okuyacaktım. 11 milyarlık tatil. Kurban Bayramı tatiline çıkacak 10 milyon kişi kasaları dolduracak. Hangi kasaları? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Villalar, oteller, yazlıklar doldu. Doldu. Uçak ve otobüslerde yer yoktu. Turizmcilerse ama yoktu deyince benim aklıma o geldi. Uçak ve otobüslerde yer yoktu. Bu turizmciler nasıl insanlar? İnsanlar yer arıyorlar, bulamıyorlar. Turizmcilerse havaya uçtu. 11 milyar liralık ekonomi oluşacak. Varyant? Ya yemişin varyantı. Açlık mı varyant mı? Tabii ki varyant diyor. Tercih bu noktada artık. Açlık mı varyant mı? Emekliye çifte bayram. Emekli ikramiyeleri 1100 liralık ikramiye. Uğur Gürses'in söylemiyle 1530 lira olması gereken ikramiye 1100 lira. 3 yılın sonunda. O ve emekli maaşlarının erken ödenmesi hikayesi. Çalışan en az 518 lira. Neden? Bilmiyorum işte veriyor bu gazete veriyor. Çalışana hakkını mı veriyor derseniz bilmiyorum ama para veriyor mu derseniz veriyor. Gerçekten mi veriyor? Yok. İşte o sıkıntılı. Gerçekten vermiyor. Verir gibi anlatıyor sürekli olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu son derece kıymetli bir şey. Sağ olun. Biz aynı ülkeyi seven, bu ülkenin içinde iyi yaşamak konusunda ısrarlı olan ve bunun içinde çaba göstermekten geri durmayan insanlarız. Böyle yaşamak istiyoruz. Biz özellikle istiyoruz. Özellikle bunu talep ediyoruz. Ve bunun için çabalıyoruz. Nasıl bir çaba? Bir araya gelip konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Bizi ayırmaya çalışan ismi cismi adı sanı ne olursa olsun o kazanmasın diye biz birlikte konuşmaktan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Veya şöyle söylerseniz siz, ya bu yayın sürsün kardeşim, bunun yapıldığı yayının sürmesi gerekiyor. Ben nasıl katkı veririm? Şöyle patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla destek verebilirsiniz. YouTube'a abone olabilirsiniz. Hem YouTube'da Ünsal'ın ismini aratarak ya da ünsalunlu.com.tr adresine girip orada sayfanın başındaki abone ol düğmesinden bir tek mail adresi yazarak para pul ödemeden abone olabilirsiniz. Yanında hemen katıl diye bir düğme göreceksiniz. Eğer arzu ederseniz bu yayını aylık küçük katkılarla destek verebilmeniz için o. Bir de abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğen tuşunu tıklarsanız, eğer yayını beğendiyseniz tabii. Tıklarsanız çok sevinirim. Çünkü o zaman YouTube bu yayınları başkalarına da tanıtacak, anlatacak demektir o. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmedi, bugünden sonra değişmeyecek diye boşuna söylemiyorum. Gerçekten öyle çünkü. O destek de burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.